Merhaba, ben Yusuf. Nine Nartree Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. Primate to Perform. Neil Doshi ve Lindsay McGregor'ın kurum kültürü ile çalışan performansı arasındaki ilişkiyi inceleyen araştırma temelli bir yönetim kitabıdır. Kitap, yüksek performansın yalnızca hedefler, primler ya da sıkı denetimle açıklanamayacağını savunur. Yazarlara göre asıl belirleyici soru şudur, insanlar yaptıkları işi neden yapıyor? Bu soruya verdikleri yanıt toplam motivasyon, yani TOMO çerçevesidir.
Doshi ve McGregor.
Çalışanların işteki motivasyon kaynaklarını 6 başlıkta toplar ve bunların kültür tarafından nasıl güçlendirildiğini ya da zayıflatıldığını ele alır. Kitabın odağında rutin hedefleri tutturmaktan öte, belirsizlik karşısında öğrenebilen, sorun çözebilen ve yön değiştirebilen uyarlanabilir performans vardır. Yazarlar, kültürü soyut bir değerler listesi olarak değil, ölçülebilen ve süreçler yoluyla tasarlanabilen bir çalışma sistemi olarak konumlandırır. Bu nedenle eser, yöneticilere ve insan kaynakları profesyonellerine hem motivasyonu anlamak hem de organizasyonel uygulamaları yeniden değerlendirmek için sistematik bir dil sunar. Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım. İlk olarak 6 çalışma nedeni doğrudan ve dolaylı motivasyonun ayrımı. Kitabın temel modeli insanların çalışmasının ardında 6 farklı neden bulunduğunu söyler. Bunlar oyun, amaç, ustalık, duygusal baskı, ekonomik baskı ve eylemsizliktir. Türkçe'de oyun sözcüğü ilk bakışta hafif görünebilir, ancak burada kastedilen işin kendisinden duyulan merak, keyif ve öğrenme isteğidir. Amaç, yapılan işin kişinin değer verdiği bir sonuca katkı sunduğunu hissetmesidir. Ustalık ise zamanla daha yetkin hale gelme ve beceriyi geliştirme arzusudur. Yazarlar bu üç unsuru doğrudan motivasyon olarak tanımlar. Çünkü kişi, işin kendisiyle kurduğu bağ nedeniyle harekete geçer. Duygusal baskı, başkalarını memnun etme ya da suçluluk duymama isteğiyle çalışmayı, ekonomik baskı ödül veya ceza beklentisini. Eylemsizlik ise alışkanlık ve başka seçenek görmeme halini anlatır. Bunlar dolaylı motivasyon kaynaklarıdır. Kitabın önemli iddiası, dolaylı nedenlerin kısa vadede davranış üretebilse de uyarlanabilir performansı zayıflatabilmesidir. Örneğin sadece primi korumaya odaklanan bir çalışan, yeni bir yöntemi denemenin riskinden kaçınabilir. Buna karşılık işini anlamlı bulan ve ustalaşmak isteyen biri, sorun karşısında daha çok araştırma, deneme ve öğrenme eğilimi gösterir. Model, ödüllerin tamamen kaldırılmasını değil, yönetim sisteminin hangi motivasyonları sürekli beslediğinin ayırt edilmesini önerir. İkinci olarak, toplam motivasyon kültürü ölçülebilir bir performans unsuru olarak ele alır Doshi ve McGregor'ın ayırt edici katkısı. Kurum kültürünü yalnızca çalışan bağlılığı anketleri veya duvarda yazan değerler üzerinden tartışmamasıdır. Toplam motivasyon faktörü doğrudan motivasyonları artıran ve dolaylı motivasyonları azaltan koşulları değerlendirmek için geliştirilmiş bir ölçüm yaklaşımıdır. Mantığı basittir. Çalışanların neden çalıştığını anlayarak kültürün performans üzerindeki etkisi daha görünür hale gelir. Bu yaklaşım, yöneticilerin sadece sonuç göstergelerine bakmak yerine, sonuçları doğuran çalışma deneyimini de incelemesini gerektirir. Satış düşüşü, müşteri memnuniyetsizliği veya yüksek çalışan devri tek başına teşhis değildir. Bu, belirtilerin altında aşırı kontrol, anlamsız süreçler, cezalandırıcı hedefler ya da gelişim fırsatı eksikliği bulunabilir. TOMO yaklaşımı, kurum içinde ekipler, görevler veya dönemler arasında karşılaştırma yapmaya da imkan vermeyi amaçlar. Ancak ölçüm, başlı başına çözüm değildir. Anketten yüksek ya da düşük bir skor çıkması, hangi yönetim uygulamasının değişeceğini otomatik olarak söylemez. Kitabın pratik değeri, ölçümü iş tasarımı, liderlik davranışları ve karar süreçleriyle birleştirmesindedir. Böylece kültür, genel geçer bir memnuniyet konusu olmaktan çıkar, gözlemlenebilen nedenleri ve değiştirilebilen mekanizmaları olan bir yönetim alanına dönüşür. Bu bakış, özellikle büyük kurumlarda iyi niyetli ama etkisiz kültür girişimlerinin neden kalıcı sonuç vermediğini açıklamaya yardımcı olur. Üçüncü olarak, uyarlanabilir performans, belirsizlikte doğru yanıtı bulma kapasitesidir. Kitap, performansın iki yönünü ayırır. Taktik performans, bilinen işi belirlenmiş standartlara uygun, hızlı ve güvenilir biçimde yapmaktır. Uyarlanabilir performans ise koşullar değiştiğinde ne yapılacağını öğrenmek, yeni çözümler geliştirmek ve gerektiğinde mevcut yöntemi terk edebilmektir. Bu ayrım, özellikle belirsizliğin karmaşıklığın ve hızlı değişimin yüksek olduğu sektörlerde önem kazanır. Bir çağrı merkezinde prosedüre doğru uymak taktik performansının örneği olabilir. Ancak prosedür müşterinin sorununu çözmüyorsa, çalışanların problemi fark edip daha iyi bir yolu önerebilmesi uyarlanabilir performanstır. Yazarlar, pek çok kurumun ölçmesi kolay olduğu için sadece taktik çıktıları yönettiğini öne sürer. Kota, süre, maliyet ve hata oranı önemlidir. Fakat bunlara aşırı odaklanmak çalışanları güvenli davranışa kapatabilir. İnsanlar ceza veya statü kaybı korkusuyla sorunları saklayabilir, gereksiz onay bekleyebilir ya da işe yaramayan kuralları sürdürmeye devam edebilir. Toplam motivasyon burada devreye girer. Oyun, amaç ve ustalıkla çalışan kişilerin merak, deneme ve öğrenmeye daha açık olması beklenir. Kitap, uyarlanabilirliğin kontrolsüzlük anlamına gelmediğini de gösterir. Kurumun açık hedefleri, davranış sınırları ve ortak öncelikleri olduğunda çalışanlar her adım için talimat beklemeden bu sınırlar içinde daha isabetli karar verebilir. Amaç, disiplin ile inisiyatif arasında işleyen bir denge kurmaktır. Dördüncü olarak, kurumsal kimlik ve açık bir neden duygusu mikro yönetimi azaltabilir. Primed to Perform, güçlü bir kurumsal kimliği yalnızca marka mesajı veya çalışanlara yapılan ilham verici konuşma olarak görmez. Kimlik, kurumun neden var olduğunu, nasıl değer ürettiğini ve hangi davranışları kabul edilebilir saydığını açıklaştıran ortak bir çerçevedir. Yazarların yaklaşımında bu çerçeve doğrudan motivasyonun iki önemli kaynağı olan amaç ve oyunu destekler. Çalışan, yaptığı işin daha geniş sonuçla bağlantısını gördüğünde amaç duygusu güçlenir. Hedefin ve karar sınırlarının net olması ise her ayrıntı için yöneticiden talimat alma ihtiyacını azaltır. Bu durum, çalışanların işi nasıl yapacaklarına ilişkin daha fazla düşünmesine, farklı yollar denemesine ve kendi muhakemelerini kullanmasına alan açar. Dolayısıyla açık bir neden duygusu sadece aidiyet üretmez, günlük operasyonların kalitesini de etkileyebilir. Buna karşılık muğlak değer ifadeleri, çelişkili öncelikler ve sürekli değişen mesajlar çalışanı eylemsizlik veya baskı motivasyonuna itebilir. İnsanlar bu durumda işi anlamlı olduğu için değil, hata yapmamak, yöneticiyi memnun etmek ya da mevcut düzeni korumak için yapmaya başlayabilir. Kitap ayrıca kimliğin davranışlarla desteklenmesi gerektiğini vurgular. Örneğin işbirliği değerini ilan edip yalnızca bireysel rekabeti ödüllendiren bir kurum kendi mesajını zayıflatır. Kimlik, işe alımdan performans değerlendirmesine, toplantı düzeninden terfi kararlarına kadar sistemlerde tutarlı biçimde görünmelidir. Ancak o zaman çalışanlar için gerçek bir yön bulma aracı haline gelir. Son olarak kültür değişimi. Lider karizmasından çok sistemlerin ve alışkanlıkların tasarımıdır kitabın uygulamaya dönük mesajlarından biri. Yüksek performanslı kültürün kendiliğinden oluşmayacağıdır. Bir yöneticinin enerjisi, adaleti veya çalışanlara güvenmesi bir ekibi kısa sürede olumlu etkileyebilir. Fakat kişi görev değiştirince aynı ortamın korunması için bu davranışların süreçlere yerleşmesi gerekir. Doshi ve McGregor bu nedenle kültürü, liderlik tarzının ötesinde bir sistem tasarımı problemi olarak ele alır. İşin nasıl tanımlandığı, hedeflerin nasıl verildiği, geri bildirimin nasıl sunulduğu, hatalardan sonra ne yapıldığı ve ödüllerin neyi teşvik ettiği, insanların motivasyon nedenlerini şekillendirir.
Örneğin her ayrıntıyı ölçen ve yalnızca kısa vadeli sayısal sonuca ödül veren bir sistem, yöneticiler iyi niyetli olsa bile ekonomik baskıyı öne çıkarabilir.
Buna karşılık çalışanların problem çözmesine fırsat veren, öğrenmeyi görünür kılan ve görevlerin sonuçla bağını açıklayan uygulamalar doğrudan motivasyonu destekler. Kitapta kültürün devamlılığı için ateş bekçileri olarak anılan kişilerin rolü de bu noktada anlamlıdır. Bunlar, belirli bir liderin kişisel yaklaşımını korumaktan ziyade, kurumun istediği çalışma normlarının yeni yöneticiler ve ekipler arasında sürmesine yardımcı olan taşıyıcılardır. Bununla birlikte kitap, tek tip bir uygulamanın her kuruma uyacağını iddia etmez. Kültür tasarımı, işin niteliğine, kurumun bağlamına ve karşılaştığı sorunlara göre sınanmalıdır. Esas ilke, çalışanlardan beklenen davranışlarla onları motive eden sistemlerin birbiriyle çelişmemesidir. Sonuç olarak, Primed to Perform, özellikle ekip yönetenler insan kaynakları liderleri, dönüşüm programlarından sorumlu yöneticiler ve kurum kültürünü daha somut biçimde ele almak isteyen girişimciler için yararlı bir kitaptır. Okur,
çalışan bağlılığını tek başına mutluluk, maaş veya lider beğenisiyle açıklamak yerine,
insanların günlük işlerini hangi nedenlerle yaptığını analiz etmeyi öğrenir. Bu, performans değerlendirmesi, hedef koyma, ödüllendirme ve iş tasarımı gibi uygulamalara daha dikkatli bakmayı sağlar. Kitabın entelektüel katkısı, motivasyon ile uyarlanabilir performans arasında açık bir bağ kurmasıdır. Özellikle belirsizlik içinde çalışan kurumlar için standartlara uyumun tek başına yeterli olmadığını hatırlatır. Pratik katkısı ise kültürün soyut ve değiştirilemez bir özellik olmadığını, ölçülebilecek ve sistematik olarak geliştirilebilecek bir çalışma ortamı olduğunu ileri sürmesidir. Benzer yönetim kitapları sıklıkla değerlerin önemini anlatır ya da liderin ilham verme gücüne odaklanır. Bu eser ise değerler, teşvikler, süreçler ve çalışan deneyimi arasındaki tutarlılığa daha fazla ağırlık verir. Tomo çerçevesi kitabın en belirgin ayrımıdır. Yine de bu çerçeve sihirli bir puanlama sistemi olarak görülmemelidir. Ölçümden çıkan içgörülerin, kurumun gerçek iş akışları ve kararlarıyla ilişkilendirilmesi gerekir. Bu koşulla kitap, kültür tartışmasını daha analitik, daha uygulanabilir ve daha hesap verebilir bir zemine taşır. Destek olmak isterseniz Neil Doshi kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz. Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.